Ayrım 13.
Normal kapasiteyle çalışması halinde Türkiye'ye sadece taşımacılıktan 300 milyon dolar civarında para kazandıran boru hattından ancak sınırlı petrol satışı nedeniyle hep bu miktarın altında getir elde edilebildi. 1999 yılı Mart ayında ABD, Türkiye'den kalkan uçaklarla Kerkük yumurtalık boru hattını üst üste iki kez bombaladı. ABD ve İngiliz savaş uçaklarının 28 Şubat ve 1 Mart 1999 tarihlerinde Kuzey Irak'a düzenledikleri hava operasyonları sırasında Irak'taki bir kontrol sistemiyle pompalama istasyonunun zarar görmesi üzerine Kerkük yumurtalık petrol boru hattından petrol akışı durmuştu. ABD ve İngiliz savaş uçaklarının 28 Şubat 1999'da Kuzey Irak'a düzenledikleri hava operasyonları sırasında Musul'a 35 kilometre mesafedeki RS-6 adlı Radio Link istasyonunun enerji besleme üniteleri zarar görürken, 1 Mart günü düzenlenen bir başka hava saldırısında da Suriye sınırı yakınlarındaki bir başka Radio Link istasyonu tamamen imha edilmişti. Saldırılardan boru hattı zarar görmedi ama haberleşme imkanı olmadan petrol pompalama işlemi yapılamadığı için hat devre dışı kalmıştı. Türkiye ile ABD arasında İncirlik Üssü'nün statüsü konusunda bir mücadele sürüyordu. Tam da o günlerde ve o koşullarda boru hattının iki kez üst üste bombalanması dikkat çekti. Türkiye İncirlik Üssü'nde tam denetim istiyor, ABD ise buna yanaşmıyordu. Türkiye tam denetim isteği karşılanmazsa Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması SEIA'yı uzatmayacağını söylüyordu. ABD'li yetkililer yaptıkları açıklamalarda pişkin bir şekilde boru hattını kasti olarak hedef almadıklarını ile sürdüler. Aslında saldırı Türkiye'nin Irak'la ekonomik ilişkileri geliştirme yönündeki çabalarını da hedef alıyordu. Türkiye zaten Körfez Savaşı'ndan bu yana Irak'a uygulanan ambargo nedeniyle 50 milyar dolara varan bir zararla karşı karşıyaydı. Türkiye'nin Ürdün gibi BM'nin 50. maddesinden yararlanarak Irak'la ticaret yapması da ABD tarafından başından beri engelleniyordu. Türkiye, 14 Şubat'ta Ankara'ya gelen Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Tarık Aziz'le görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin kararlaştırıldığını açıklamıştı. Başbakan Ecevit, basın toplantısında Aziz'in Türkiye ile petrol ticareti konusunda bazı önerilerde bulunduğunu belirtmişti. Milli Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk, ABD'nin kuzeyden keşif uçuşları konusunda kurallara uyması gerektiğini belirtti. 17 Mart'ta Trabzon'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hikmet Sami Türk, ABD ile yaptıkları görüşmelerde kuzeyden keşif koşullarına uyulmazsa uçuşlara izin vermeyeceklerini söylediklerini belirtti. Türk, ABD'li yetkililerin İncirlik'ten kalkan uçakların boru hattını vurma gerekçelerinin doğru olmadığını yineledi. Türk, Türkiye'nin savunma hakkının doğduğu durumlar dışında Irak'ın bombalanmasını asla kabul etmeyeceğimizi söyledik, dedi. Brzezinski, Kürtler için anayasal formül bulunmalı. Aynı dönemde Zbigniew Brzezinski, Türkiye'nin Kürt meselesine siyasal çözüm bulmasının şart olduğunu söylüyordu. 1978-80 yılları arasında ABD Başkanı Carter'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Brzezinski, şimdi Stratejik ve Uluslararası Etütler Merkezi, CSIS'nin danışmanlar kadrosunda. CSIS, Türkiye ve Avrasya ile çok yakından ilgileniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ile dirsek teması bilinen Foreign Policy dergisinin Türkiye baskısı için yapılan röportajda Brzezinski, Kürt sorununun irtica sorunundan daha önemli olduğunu savunuyor. ABD'de Carnegie Vakfı tarafından yayımlanan Foreign Policy'nin Türkiye baskısı Bilgi Üniversitesi tarafından yapılıyor. Brzezinski ile Türkiye baskısının editörü Soli Özel 22 Mart 1999'da ABD'de görüşmüş. Brzezinski, Avrupa'nın güvenlik açısından Türkiye'ye muhtaç olduğu tezlerini kitlesel kandırma vakası olarak alaya alıyor ve Türkiye'nin Orta Asya'ya geçiş noktası olarak önemli olduğunu, Orta Asya olmasa bile önemli olduğunu şu sözlerle vurguluyordu. NATO istikrarının ve NATO'nun Güneydoğu yakasının mihenk taşıdır. Türkiye'nin Avrupa'dan kopması durumunda onun yerine ABD'nin alacağı görüşüne mesafeli duran Brzezinski şöyle diyordu. Sanmayın ki NATO'da olmanız Amerika'nın bir numaralı müttefiki olabileceğiniz anlamına geliyor. Eğer geleceğiniz güvence altına alınacaksa NATO'da ve Avrupa Birliği'nde olmalısınız. Ve Avrupa Birliği'nde olmak için de modern bir Avrupa devleti olduğunuzu kanıtlamayı sürdürmek durumundasınız. Brzezinski, Soli Özel'in Kürt meselesini siyasi İslam'dan daha kritik buluyor gibisiniz sözlerine şu yanıtı veriyordu. İslami siyasete, Atatürk'ün ve onun kurduğu geleneğin ve demokrasi ve modernite çağrılarının etkili yanıtlar verdiğini düşünüyorum. Kürt meselesi oldukça hassas bir mesele. Kan içeriyor, etnik kimlik içeriyor, ulusal ve bölgesel bütünlüğe dair temel kavramları içeriyor ve bu meselenin nasıl ele alındığı bir ülkenin demokratik, yasal, anayasal niteliği açısından çok daha tahripkar olabilecek güçleri harekete geçirebilir. Ankara'nın Yunanistan'la gergin ilişkilerinin NATO'nun birliğine zarar verdiğini söyleyen Brzezinski'nin Kürt sorununa çözüm önerisi ise şöyleydi. Siyasi açıdan kendilerini halk olarak tanımlayan insanlar için uzun vadede bir çeşit anayasal formülün bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bu Irak için de geçerli. Kürtlerin yaşadığı öteki bölgeler için de. Martin Ink eli boş döndü. ABD'nin Orta Doğu'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Martin Ink, Türkiye'nin İncirlik ve Kuzey'den keşif konusunda gösterdiği hassasiyetin yoğunlaştığı günlerde 12 Mart 1999'da Türkiye'ye gelerek KDP ve KYB temsilcileriyle görüşmek istedi. Ancak her zaman kolaylıkla gerçekleştirilen bu görüşmeler bu sefer yapılamamıştı. İran ve Irak'a uygulanan ikili kuşatma politikasının mimarı Martin Ink, sadece Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Uğur Ziya'yla görüştü. Amerikalı üst düzey yetkililerin 1991'den o tarihe kadar Türkiye'ye yaptıkları hemen her ziyarette resmi ve gayri resmi biçimde gerçekleştirdikleri KDP ve KYB görüşmelerine bu sefer izin verilmemesi dikkat çekti. İntik'e çok net bir gerekçeyle karşı çıkıldı. Türkiye, Saddam Hüseyin'in devrilmesi operasyonuna destek vermiyor. Sizin burada yapacağınız bu görüşme, Türkiye'nin bu faaliyetin içinde olduğu anlamını taşır. Martin İntik, hiçbir hükümet yetkilisiyle görüşmeden Türkiye'den ayrıldı. Yapacağı açıklanan basın toplantısı da iptal edildi. ABD, bu sırada Irak'ı bölme yönündeki çabalarını hızlandırdı. INC'nin 7-8 Nisan 1999 günleri Londra'da yapılan toplantısından sonra belirlenen yeni yönetimi, ikinci toplantısını 20 Mayıs 1999'da yine Londra'da yaptı. 7-8 Nisan 1999'daki Londra toplantısında oluşturulan başkanlık heyetinde şu örgüt ve temsilciler bulunuyordu. INC eski başkanı Ahmet Çelebi, Irak Ulusal Uzlaşması adlı örgütün lideri Ayad Allawi, KDP temsilcisi Hoşyar Zebari, Araplardan Riyaz Aliyever, Dava Partisi'nden ayrılmış bir grup olan İslami Diva kadroları temsilcisi Muhammed Abdülcebbar, KYB temsilcisi Latif Reşit, toplantıya katılmadığı halde gıyabında seçilen Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi'nden Hamid El Bayati, toplantıya Irak muhalefetini örgütlemekle görevli Francis Ricardon, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jess Helms, Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Benjamin Gilman, Senatör Robert Kerry, ABD İngiltere Büyükelçiliği 1. Sekreteri Paul Sutphin, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Julian Walker, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma Komisyonu üyesi Martin Hetherington'la İngiliz parlamentosundan Campbell Stephen'ın yanı sıra Daniela Mitterrand, Alman hukukçu Profesör Norman Peach, Almanların Orta Doğu uzmanı ve istihbarat örgütlerine yakınlığıyla bilinen Udo Steinbeck katıldı. Bunlardan başka toplantıya katılan iki kişi daha da dikkat çekiciydi. ABD'nin Bonn Büyükelçisi Peter Galbraith ve Eşref Bittes'in katledilmesinde görevli çekiç güç eski komutanlarından Albay Dick Naab. ABD'nin Irak muhalefetini örgütlemekle görevlendirdiği Ankara Büyükelçiliği eski müsteşarı Francis Ricardon, Nisan ayında Ankara'ya gelerek genelkurmay yetkilileriyle görüştü. Ricardon, yanında ABD Büyükelçiliğinden Kuzey Irak'la ilgilenen iki görevliyle birlikte görüşmeler yaptıktan sonra Kuzey Irak'a geçti. Aynı günlerde 18 Nisan 1999 seçimleri yapılıyor ve Öcalan'ı teslim alan lider imajıyla en yüksek oyu Ecevit alıyordu. Seçimlerden başarıyla çıkan ikinci parti, Abdullah Öcalan Avrupa'da ülke ülke dolaştırılırken yükselen milliyetçi rüzgarı arkasına alan MHP'ydi. İki parti, Mesut Yılmaz liderliğindeki ANAP'ı yanlarına alarak DSP-MHP-ANAP koalisyonunu oluşturdu. Ancak milliyetçi sol etiketli bu koalisyon Türkiye'de vatan, ulus, egemenlik, bağımsızlık gibi değerlerin çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmasına hizmet eden bir hükümet oldu. Genelkurmay, Saddam'ı devirme çabasından endişeliyiz. Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanı Korgeneral Batmaz Dandin, Washington'da 1999 Mayıs ayında düzenlenen Amerikan-Türk Konseyi'nin 18. yıllık toplantısının savunma grubu oturumunda yaptığı konuşmada ABD'nin Saddam'ı devirmeye yönelik çabalarından endişe duyuyoruz. Çünkü bu kaçınılmaz olarak bölgede daha fazla problem ve istikrarsızlık yaratacak. Bu çabaları askeri yöne itmek çok fazla yan hasara yol açar. Biz sizinle Saddam'ın gitmesi konusunda hemfikiriz. Ancak bunun Irak halkı tarafından gerçekleştirilmesi sonucun çok daha güvenli olmasını sağlayacak, dedi. Korgeneral Dandin, Amerikan-Türk Konseyi toplantılarına katılan Türk yetkililerin ABD yanlısı görüşler dile getirmesi geleneğini yıktı. Ancak Korgeneral Dandin'in biz sizinle Saddam'ın gitmesi konusunda hemfikiriz sözleri, Türkiye'nin Haziran 1998'den bu yana girdiği yeni yönelimi de açığa vuruyordu. Türkiye, Saddam Hüseyin'in devrilmesini Irak'ın iç meselesi olarak görüyordu. Korgeneral Dandin, Amerikan yönetiminin yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıdaki konuşmasında Irak'a uygulanan ambargoyu da eleştirdi. Dandin, Ürdün'e Irak'a ihracat hakkı tanınırken bunun Türkiye'ye sağlanmadığına da dikkat çekti. Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanı Korgeneral Dandin'in konuşmasında dikkat çeken bir başka nokta Rusya ile ilişkiler konusundaydı. Korgeneral Dandin, Türkiye'nin Rusya'yı rakip değil, ortak olarak görmek istediğini vurguladı. Korgeneral ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki savunma ekonomik işbirliği anlaşmasının gözden geçirilmesini ve dış askeri yardım, FMS kredilerinin silinmesini de istedi. Korgeneral Dandin, bunları Türkiye ile ABD arasındaki savunma ilişkilerinin gelişmesi için koşul olarak sıraladı ve ciddiyetle ele alınmasını istedi. Korgeneral Dandin, 1980 yılında imzalanan SEİA'nın o zamandan beri Türkiye'nin isteklerini karşılayamaz şekilde uygulandığını belirtti. ABD'nin Türkiye'ye silah satışında insan hakları meselesini gündeme getirdiğini belirterek bu konuda çifte standart uygulandığına dikkat çekti. ABD'nin Türkiye'ye çok önceden sattığı silahlarda bile kullanım kısıtlaması getirdiğini hatırlatarak bunun Ankara'nın Washington'dan silah alımlarını olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi. Korgeneral Batmaz Dandin, bize herhangi bir kısıtlama uygulamayan bir ülkeden alım yapmamız oldukça normal olacaktır, dedi. Irak muhalefeti Washington'da. INC Başkanı Ahmet Çelebi, gizlice Washington'a giderek Londra toplantısında alınan kararların ayrıntılarını görüştü. Ardından Irak muhalefeti heyeti, 21 Mayıs 1999'da Londra'da tekrar toplandı ve 24 Mayıs'ta Washington'a gitti. ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, heyet üyelerini kabul etti. Heyet üyeleri Washington'da ayrıca Clinton'ın ulusal güvenlik danışmanı Sandy Berger, Dışişleri Bakan Yardımcısı Martin Int, ABD Körfez Kuvvetleri Komutanı Anthony Zinni, Senato ve Kongre üyeleriyle görüştüler. Bütün muhalif örgüt ve çevrelerin tek çatı altında toplanması konusunda ciddi pürüzler vardı. Muhalefetin iki önemli ayağından Şii-Arap muhalefeti, özellikle Ayetullah Muhammed Bakır el-Hakim'in İslam Devrimi Yüksek Konseyi, ABD güdümlü planlara mesafeli duruyordu. Büyük Şii örgütleri, davetli olmalarına rağmen son Londra ve Washington toplantılarına bu yüzden katılmamıştı. Muhalefet ordusunun bel kemiğini 1996'da Kuzey Irak'tan çekilerek Guam adasına götürülen CIA peşmergelerinin oluşturması planlanıyordu. Muhalefetin birleştirilmesi amacıyla genişletilmiş INC Kongresi'nin 7 Temmuz'da toplanması kararlaştırıldı. ABD ve İngiltere'nin tercihi INC'nin 2. Kongresi'nin de 1992'de olduğu gibi Kuzey Irak'ta yapılması yönündeydi. Ancak Barzani, Ankara ve Bağdat'ın tepkisinden çekindiği için buna yanaşmıyordu. Ayrıca Ankara, kongre üyelerinin Türkiye üzerinden Kuzey Irak'a geçmelerine izin vermiyordu. Amerika, Türkiye'nin tepkisini çekmemeye özen gösteriyordu. Türkmen temsilcilerden Dr. Muzaffer Arslan bunu şöyle dile getiriyordu. İlgili bütün taraflar, Irak'ın geleceğiyle ilgili bir sonuca Türkiye'siz varmanın mümkün olmadığının bilincinde. Arslan'ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise Türkmenlerle ilgiliydi. Türkmenler olarak biz ilk defa böyle bir üst düzey toplantıya katıldık. Gerçekten Arslan'ın Albright'ın katıldığı toplantıda bulunması 1992'den beri yapılan muhalefet toplantıları açısından bir ilk niteliği taşıyordu. ABD Türkmenleri bundan önce de iki defa öne çıkarmıştı. Birincisi, 1991 Körfez Savaşı'nın hemen ardından Irak'ta kurulan Federe Kürt Devleti'ne Türkiye'nin tepkisini yumuşatmak için. İkincisi de 1996 Eylül ayında Ankara-Bağdat-Barzani Anlaşması'yla Saddam'ın Erbil'e girmesinden sonra çekiç gücün kara unsurları ve CIA peşmergeleri Kuzey Irak'tan çekilmek zorunda kalınca Türkmenlere Kuzey Irak'ta ön planda rol vermek amacıyla bir girişim başlatıldı. Amaç, dönemin Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'in inisiyatifinde Ankara-Bağdat-Barzani yakınlaşmasını bozmaktı. Türkiye, Çiller sonrasında bu girişimden vazgeçti. Türkmenlerin yeniden hatırlanması, Ankara ile Bağdat ve Barzani arasında güvensizlik yaratma amacını taşıyordu. Bu arada Türkiye, INC heyetinin Washington temasları ile kendi arasına sınır çekmeye özen gösteren tutumunu sürdürüyordu. Dışişleri Bakanı Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlı 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Türkiye'nin Irak Ulusal Kongresi ile bir ilişkisi yoktur dedi. KDP Kongresi'nde Federe Devlet Tartışması. Amerikan Savunma Bakanı William Cohen 14-15 Temmuz'da Türkiye'ye geldi. Cohen, Genelkurmay Başkanı ile görüşmek için önceden haber göndermişti. Ancak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu bütün ısrarlara karşın Cohen'le görüşmedi. Amerikan tarafının yoğun ısrarı üzerine dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök İstanbul'a giderek Cohen'le görüştü. Irak muhalefetini örgütlemek için ikisi Londra'da, biri Washington'da 3 toplantı düzenleyen ABD amacına ulaşamıyordu. Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Müsteşar Yardımcısı Elizabeth Jones başkanlığında başlatılan 16 Haziran Washington toplantısında hedeflenen sonuç çıkmamıştı. ABD bunun üzerine KDP'yi 12. Kongresinden Federe Devlet kararı çıkarmaya zorladı. Daha önce bölgesel parlamentoya sunulan bayrak ve milli marş kararlarının kongreden çıkması için uğraşıyordu. Ancak Türkiye bastırdı ve kongre ertelendi. KDP lideri Mesut Barzani'nin doğum günü ve partinin kuruluş yıl dönümü olan 16 Ağustos'ta yapılması planlanan kongre 8-11 Ekim tarihlerinde yapılabildi. Washington'da görüşmelerin yapıldığı sırada KDP'de Kuzey Irak'ta bölgesel hükümet bayrağıyla Irak bayrağının resmi kurumlarda birlikte asılmasını isteyen bir yasa teklifini hazırlayarak parlamentoya sunmuştu. 1991 ayaklanması sonrasında Kuzey Irak'ta indirilen Irak bayrağı 1996 Eylül ayından bu yana yeniden asılıyordu. KDP, Irak bayrağının asılması kararıyla Irak'ı idare etmeye çalışıyor, toplantılara katılarak da ABD ile ilişkisini bozmamaya dikkat ediyordu. KDP lideri Mesut Barzani, ABD'nin Kuzey Irak planını eleştiren açıklamalar yapmıştı. Barzani'nin yeğeni Neçirvan Barzani de AFP'ye verdiği demeçte Kuzey Irak topraklarının Saddam'ı devirmek için kullandırılmayacağını söylüyordu. Türk dışişleri kaynakları, biz baştan beri Kürt devleti yönündeki uygulamaları kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi belirttik. Kuzey Irak'taki bütün yapılanmalar geçicidir değerlendirmesini yapıyordu. Dışişlerine göre Kürt devletinin hayata geçirilmeye yaklaşıldığı bilgisi doğru değildi. Dışişleri çevrelerinin o günlerdeki değerlendirmesi şöyleydi. Bütün bunların arkasında bir federe devlet kurma amacı var. Irak'ın bugünkü şartlarında hiçbir kesim tek taraflı bir siyasi düzenleme getiremez. Araplar böyle bir sisteme icazet verirler mi belli değil. Böyle bir durumda Türkiye'den Kuzey Irak'a giden her şey kesilir. PKK, Irak muhalefetine katılıyor. ABD, Temmuz 1999 sonunda Musul bölgesini birkaç kez bombaladı. ABD, bu sürecin sonunda bugünlerde izlediği stratejinin ilk adımlarını atıyordu. ABD, o günlerde bütün muhalefet gruplarının liderlerini Kuzey Irak'ta toplamaya çalışıyordu. Fakat bundan daha önemlisi, PKK da bu muhalefete katılıyordu. INC Başkanı Ahmet Çelebi, Selahattin kentindeki karargahına geçmişti. Güney Irak'taki Şii muhalefetin önderleri de Kuzey Irak'a çağrılıyordu. Kanada'da bulunan Kürdistan Ulusal Kongresi, KNK Başkanı İsmet Şerif Vanlı bir açıklama yaptı. Kürdistan birdir ve ancak bütünüyle özgürlüğe kavuşabilir. Bazıları Kürdistan'ı Dohuk'a kadar sanıyor ve kuzeye Türkiye'dir diyor. Bu ihanettir. Güneyde özgürlüğünüzü kazanırsanız düşmanın sizi rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Ertesi gün Türkler değil Dohuk'a, Kerkük ve Musul'a kadar işgal eder. Çünkü düşman için hepimiz Kürdüz. Güneyli ve Kuzeyli diye bir ayrım yoktur. Düşman hepimizin kanını içmeye and içmiştir. Kürdistan Ulusal Kongresi'ni PKK, diğer Kürt örgütlerini bir araya getirebilmek için kurmuştu. Vanlı da bu konuşmayı Barzani'nin KDP'si ve Talabani'nin KYB'sinden yöneticilerin katıldığı bir sempozyumda yapmıştı. PKK'nın yayın organı Özgür Politika'nın haberine göre İsmet Şerif Vanlı 30 Temmuz 1999'da ABD'nin Michigan ve Kaliforniya eyaletlerinde başlattığı temaslarına Kanada'da devam etti. Michigan'da çok sayıda Amerikalı Kürt uzmanın katıldığı bir toplantıda konuşan Vanlı, daha sonra da Amerika'nın Sesi VOA radyosunun sorularını yanıtladı. PKK Merkez Komitesi'nin 23-29 Temmuz 1999 arasında yapılan ikinci genişletilmiş toplantısı sonrasında açıklanan bildirinin ilk maddesi ise şöyleydi. Yeni dünya düzeni ekseninde yaşanan gelişmeler yer yer devam eden direnç noktalarına karşılık egemen olmaya doğru yol alıyor. Ortaya çıkan bu gerçeklik ezilen halkların, sınıfların ve güçlerin çıkarlarını temsil etme mücadelesini etkiliyor. Yeni dünya düzeniyle çatışma yerine onun içinde siyasal karakteri ağırlık kazanan mücadelelerle sonuç almayı daha geçerli hale getirmektedir. PKK Merkez Komite bildirisinde ayrıca bütün silahlı güçlerimiz öncelikle kendilerini en güvenli üslere çekecekler, denetim dışı olan küçük birimler denetim içine alınacak, kendilerine yönelen herhangi bir saldırı karşısında meşru savunma dışında herhangi bir eylem veya silahlı etkinlik içinde olmayacaklardır. Dönemin en temel çalışması siyasi örgütlenme ve mücadeledir denildi. PKK Merkez Komite toplantısından 5 gün sonra 3 Ağustos'ta bir açıklama yapan Abdullah Öcalan PKK'ya 1 Eylül 1999'dan itibaren silahlı mücadeleye son verme ve sınırların dışına çekilme çağrısı yapmıştı. PKK Merkez Komite bildirisinde yer alan yeni dünya düzeni içinde mücadele PKK Başkanlık Konseyi üyesi Osman Öcalan'ın sözleriyle de destekleniyordu. 10 Ağustos 1999 günlü Özgür Bakış gazetesinde yapılan bir görüşmede Osman Öcalan, yeni dünya düzeninin Orta Doğu'da da kurulmaya başladığını ve PKK'nın siyasal mücadele sürecine girdiğini söyledikten sonra "Türkiye bu sürece cevap vermezse ne olur?" sorusunu şöyle yanıtlıyor. Kosova'da, Filistin'de, Doğu Timor'da ve birçok alanda olduğu gibi eğer kilitlenmeyi aşmaz, çözüme doğru adım atmazsa herhalde uluslararası güçler de buna tahammül göstermeyecektir. Artık kilitlenmeye dur diyeceklerdir. Kendisi kilitlenmeyi aşmadığı noktada başkası o kilidi kıracaktır. Osman Öcalan görüşme boyunca sürekli ABD ve uluslararası güçlerin desteğine vurgu yapıyordu.